Ayrım 10. 4 özel çocuk ve birçok yürek. Gamze Tekeş. Sayfa 107. Hafta başından itibaren Onur'umuzun babası onu ara ara alıp eve götürdü. Durumu çocuğa açıklamak zordu ama yapılacak fazla bir şey olmadığından ağabeyinin yokluğuna alışmak zorundaydı bu yavrucak. Bir gün öğleden sonra geldiğinde gerçeği anlamanın verdiği acıyla hiç konuşmadı. Ben de diğerleriyle beraber onu konuşmalara katıp bir şey olmamış gibi davranmaya çalıştım. Akşam annesi geldiğinde ise bol bol konuşup teselli etmeye çalıştık. Gerçi ben Münevver Hanım'ı görünce kendimi zor tuttum ama sabırdan başka gösterebileceğimiz bir tepki de kalmamıştı. Yurt müdürü Recai Bey de aileye elinden gelen desteği vermiş olmasına rağmen üzüntüsünü gizleyememişti. Onun durumu zaten farklıydı. Benim birkaç aydır yaşadığım, gördüğüm bu hayatların kat kat mislini o buradaki çocuklarla yıllardır yaşıyordu. Kim bilir ne hikayeler ne dramlar duymuştu. Arada konuştuğumuzda başka bir işte çalışsaydım ben bu kadar çökmezdim diye tekrarladı. Doğruydu tabii. Bizim bir sınıfta kaldıramadığımız bir üzüntü karşılaştığı her bir çocukta onun karşısına dikiliyordu. Sürekli dram romanı okuyan biri gibi. Öyle ya, okuya bilinirse her insan bir romandı ve Recai müdüründe böyle bir işte dram okumaktan başka bir seçeneği yoktu. Günler böyle dolu bir şekilde geçerken sınıfın can simitlerinden Nazlı yine Gülnisa'ya minik mutluluklar yaptırmaya gelmişti ama morali bozuk gibiydi. Çocuklarla muhabbetten sonra bana alt kattaki bir çocuğu sevmek isterken sınıf öğretmeninin onu terslediğini söyledi. Nazlı bu çocukla duvarları boyadığımız günah papa olmuştu. O günden beri bu küçük yavru onu ne zaman görse koşup kucağına atlamaya başlamıştı. Sınıf öğretmeni de en sonunda o gün Nazlı'ya tavır takılmış, kadının kucağından çocuğu sertçe çekip almıştı. Ben aldırmamasını, buranın düzenine göre kendimin de sıkıntılar yaşadığımı söyledim. Hatta işin başından beri arkamdan karalama kampanyaları düzenleyen kişinin ortaya çıkmasıyla yaşadığım şaşkınlığı ona anlatınca şok oldu. Benim hakkımda Adil Bey'e sürekli rapor sunan kişi de meğer adamın hayranı bir uzmandı. Ben de bunu öğrenince şaşırmış, kendi işime dalıp kimseyle muhatap olmaz olmuştum. Nazlı bunu duyunca kulaklarına inanamamıştı ama iş böyleydi. İnsanların çoğu işlerinden başka ne varsa uğraşıyorlardı. Akşam sinirlerini alamayan kadıncağız olayı eşine de anlatmıştı ki bize kahve içmeye geldiler. Bana sorular soran Cihat abiye yurdun genel havası hakkında biraz bilgi verdim. Hep birlikte olay hakkında uzun uzun konuştuk, dertleştik. Cihat aslında Nazlı'dan daha çok dertlenip işe kafa yormaya başlamıştı. İyiden iyi projenin içine girmişlerdi ve benim bir numaralı yardımcım olmuşlardı. Esas olay birkaç gün sonra parladı. Nazlı ile Cihat bir akşam benim çıkış saatime doğru yurda geldiler. Ben çocukların son işlerini yaptıktan sonra bombayı patlattılar. Cihat abi bana dönüp o çocuğu evlatlık almak istediklerini söyledi. Nazlı ise gülerek bu konuda kararlı olduklarını, müdür beyle konuşmalarında benim de yanlarında olmamı istiyordu. O kadar şaşkındım ki Recai Bey'in odasına nasıl gittiğimizi hatırlamıyorum. Müdür Nazlı'yı zaten tanıyordu. Eşiyle de tanışıp isteklerini öğrenince sevinip hemen içecek bir şeyler söyledi. Nazlı özellikle bir süredir sevip bağlandığı o küçük çocuğu evlat edinip edinemeyeceklerini sorunca müdür onlara doldurmaları gereken formları verdi ve onları yüreklendirip işin prosedür kısmını anlattı. Birlikte çıkıp eve gittik. O kadar heyecanlıydılar ki hiç durmadan konuşup bu işi hemen halletmek için kendilerinden istenen şartları nasıl yerine getireceklerini planlıyorlardı. Bu güzel haber bizim evde de sevinçle karşılandı. Bu sefer bizimkiler hayırlı olsun kahvesi içmeye gittiler. Tek can sıkıcı sorun Cihat ağabeyin ailesinin olaya karşı çıkmasıydı. Onlar müjde vermek için aradıkları aileden böylesi bir muhalefet tavrı görünce moralleri bozulmuştu. Cihat abi de kendine yakışan bir tavırla kararlı olduğunu ortaya koydu. Zaten uzun zamandır istedikleri şeyin bu şekilde olması onu daha da motive etmişti. Aile kendilerinin de bir çocukları olabileceğini yineledikçe iyi ya kardeş olurlar dedi durdu. İşin resmi kısmı uzundu ve teferruatlıydı ama iyiden iyiye uğraştıktan sonra müdürün de yardımlarıyla halletmeyi başardılar. Alınan raporlar, eve gelen uzmanlar derken iş artık bu küçük yavrunun gelmesini beklemeye kaldı. Uzmanlar aslında bebek de alabileceklerini söylemişlerdi ama Nazlı gönülden bağlandığı o çocuk da kararlıydı. Hayatta alınan en isabetli kararlardan biri. Mert 4 yaşında zayıf, sarışın, ela gözlü bir minik adam. duvar boyadığımız gün Nazlı'nın kalbini çalan bu yavru belki de hayatının boyasını yapmıştı. Nazlı'nın yanından hiç ayrılmayan bu yavrucak bir ömür onun yanında olacağını o gün eteğini çekiştirdiği bu kadın gibi bilmiyordu belki de. Ama artık bir evi, üstelik her gördüğünde koşup sarıldığı kişiyle paylaşacağı bir yuvası olacaktı. Henüz bir şeyden haberi yoktu ama şimdiden onun için evde değişiklikler yapılıyor, bir oda düzenleniyor, hatta babası olacak kişi ona alacağı bisikleti beğeniyordu. Hayat böyle bir şeydi demek ki. Önüne çıkan fırsatları insana yakışan bir şekilde görüp değerlendirme süreci. Basit menfaatleri bir yana bırakan büyük hedeflere talip olanların kazandığı bir yaşam süreci. Bomboş duran mobilyalarla dolu evlerin içini kimsesi olmayan yavrularla doldurmak çok mu zordu? Projeksiyonun sırrı. Hedefleri işlerken yine olağanüstü istek karşısında sık sık projeksiyonu kullanıyordum. Kendilerinden geçmiş bir şekilde izliyor, konu bitince alkışlar, tekrar tempoları. Bir gün yine konu bitiminde bunun neden ilgilerini çektiğini sordum. Önceleri işte falan dediler ama ben biraz irdelemeye karar verdim. Sizde ne gibi duygular uyandırıyor? Neye benzetiyorsunuz türü sorularla biraz üsteleyince hiç ummadığım bir cevapla karşılaştım. İrfan bana dönüp, öğretmenim bu perde var ya, aynı ben küçükken gece dışarıdan yansıyan ışığa benziyor. Ben uyurken perdenin resimleri duvara şekilli şekilli yansırdı. Benim şaşkınlığımı Onur'un yorumu daha da arttırdı. Benim de annem beni kucağında sallarken yüzüme örtü örterdi. Ben onu tutar uyurdum. Hiç aklıma gelmeyecek bu nedenler onlar için o kadar önemliydi ki. Gülnisa ise o perdenin rüyalarına benzediğini söyleyince insanın zihin yapısının karmaşıklığının anlamına yaşayarak bir kez de ben tanık oldum. Bir öğretmenin yalnızca bir teknik diye uyguladığı bir şeyin dört insanda dört ayrı anlama geldiğini hayretle görmüştüm. Bilinçaltında neler neler saklıydı. Ve bazen hiç ummadık bir şekilde bu örtü kaldırılınca neler neler ortaya çıkıyordu. Belki de bu çocuklar bu perdeyi izledikçe korkularını, özlemlerini alt ediyorlar, rahatlıyorlardı. Ben de küçükken sokak lambasından yansıyan şekillerden korkar, annemin yanına sığınırdım ama bunu unutalı o kadar uzun zaman olmuştu ki. Bu yavrular sayesinde neler neler geldi aklıma. O kadar saf ve temiz beyinleri ve hayal dünyaları vardı ki. Candı bunlar, can. Dört can. Akşam yemeğinde Recai'nin tezkeresini kutlayıp kendi kendimizden geçmiş bir şekilde konuşurken kapı çalındı. Kardeşimle ben küçüklüğümüzdeki gibi hangimiz açacağız diye koşunca annem gülüp koca şımarıklar diye bağırdı. Kahkahalarla açılan kapıda karşımızda Nazlı ve Cihat'ı görünce açık ağzını gülmeye devam ederken bir çığlık attık. Kucaklarında Mert de vardı. Sürpriz, hem de büyük sürpriz. Bir süredir resmi işlemlerin uzamasından yakınan bizim tatlı çiftimize Mert'i nihayet gelmişti. Çocuğu kucaktan kucağa gezdirdik durduk. Kah gülüyor, kah gözlerimizi siliyorduk. Mert de şaşkındı ama sürekli Nazlı'nın kucağına gidip kendini güvende hissediyordu. Biraz oturup evlerine gittiler. Cihat abi dönüp bana teşekkür etti. Ben de şaşkınlıkla ne yaptığını sordum. Biz buraya taşındığımızda monoton ot gibi bir hayatımız vardı. Sayende nelerle karşılaştık baksana. Şaşkınlıkla o sizin iyiliğinizle alakalı Cihat abi. Bu binada sizden önce de insanlar vardı. Siz talip olduğunuza kavuştunuz. Ben de orası sayesinde bir süredir bir şeyler yaptığıma inanıyorum. Allah onu size bağışlasın dedim ama kendimi tutamayıp Nazlı'ya sarıldım. Annem ve ben o akşam gidip gelip ona sarılıp durmuştuk. En sonunda evlerine gitmek için çıktılar. Küçük Mert eve gitmek istediğini sürekli yineliyordu. Artık ne hoş bir evi, oynamaya doyamayacağı bir odası vardı. Aramıza hoş geldin Mert. Bu hayat senin için çok güzel olsun. Çok güzel. Görme engelliyim, aptal değilim. Onur annesiyle markete giriyor. Annesi kolunda, elinde beyaz baston. Ketçap istediğini söyleyince standları dolaşıp istediklerinin olduğu reyona gelince annesi haber veriyor. O sırada koli yerleştiren bir görevli elindeki kutuyu Onur'a uzatıp istediğinin bu kutu olup olmadığını soruyor. Onur'un farklı hali merakını uyandırmış olacak ki yakışıklı, bunu mu arıyorsun? Onur eliyle kutunun her yerini kavradıktan sonra hayır ben ketçap arıyorum. Bu bir şampuan markası Görevli şaşkın bir şekilde annesine bakıp gülerek, "Vallahi ne diyeyim, maşallah yani, nasıl da bildin?" "Ben," diyor Onur. "Görme engelliyim abi, aptal değilim." "Yok koçum, ben öyle demek istemedim. Sadece bu kadar dikkatli olmana şaşırdım. Tabii ki akıllısın. Hatta fazla akıllı. Adını öğrenebilir miyim?" "Onur benim adım." "Onur, sizin adınız ne?" "Ali. Tanıştığıma memnun oldum." "Burada ne iş yapıyorsunuz Ali Bey?" "Ben markette görevliyim. Reyonları düzenliyorum." "Ne kadar güzel, ama zor olmalı. O kadar kutuyu nasıl boşaltıyorsunuz?" "Kutuların çokluğunu nereden biliyorsun Onur? Bu kadar çok büyük bir yerde az eşya mı olur?" Tamam. Seninle iddia edilmez. Hayran kaldım sana. Okula gidiyor musun?" "Çok iyi bir kursa gidiyorum. Hem okul hem kurs." Görevli Münevra Hanım'a bakıp gülümsüyor ve Onur'un elinden tutup sarılıyor. "Gel, ben sana ketçapların yerini göstereyim. Al işte. Hangisinden istersin?" "Şu markası olacak. Diğerinin tadı güzel değil. Fazla tatlı. Şekerini çok kaçırmışlar." Görevli anne ve bu özel oğla bakıp gülerek istenilen ketçapı veriyor, hayranlıkla onlardan ayrılıyor. Görevlinin dediği gibi dikkatli çocuk, dikkatli bir görme engelli. İrfan son birkaç haftadır sokaklarının köşesindeki markete girince çalışanların tezahüratları ile karşılanıyor. Manav reyonundaki görevliyle haftalık maç ve takım muhabbetleri, şarküteri reyonundakiyle araba markaları ve silindir sohbeti. Kendisine tanıtım yapan bir görevliye beğendiği kokuyu söylüyor ama kokunun çocuk kolonyası olduğunu öğrenince babası ile görevli kız ne yaptılarsa aldıramıyorlar. Babası: "Oğlum, parfüm istiyordun, alsana." "Ben çocuk şey sürmem, başka koku bakarım," diyerek bıyık altından gülüyor. Marketten çıkışı da bir olay. Kasadan alınanların geçirilişine yardımcılık değil, kontrollük yapıyor. Kasiyerlerin "yine gel" muhabbetleriyle törenle oradan ayrılıyor. Babasıyla eve giderken de bugün sebzenin ne kadar pahalı olduğundan, ne olacak bu ülkenin halinden lafları onu arkadan iten adamı hem güldürüyor hem kıvançlandırıyor. Gülnisa ise hafta sonlarının sadece market değil, pazar alışverişine de katılıyor. Domates seçiyor, pazarcıların kimseye dokundurtmadıkları sebzeleri seçme hakkı ona ait. O kadar çok mutlu ve coşkulu geziyor ki annesine sakin bir alışveriş imkanı vermiyor. Oradan oraya pazarın her yerini dolaşıyorlar. Özellikle yiyecek dışında malzemelerin satıldığı kısma gelince muhakkak bir toka ya da süslü bir çorap alıyorlar. Her şeye dokunuyor, her şeyi sevip öyle eve dönüyor. Bu sevimli tavrı ve tatlı diliyle birkaç haftada sokaklarının ve satıcılarının gözdesi haline geliyor. Barış akşamları ekmek almayla başlayan sosyal hayatı kısa bir sürede genişliyor. Önceden markete götürmeyi akıllarından bile geçirmeyen aile marketteki tepkilerini görünce bu işi onsuz yapmamaya başlıyorlar. Bizim paşa markete girince araba almadan yerinden kımıldamıyor. Önce makarna reyonuna gidiliyor, reyonun önünde hafifçe sallanarak bekliyor. Babası önce değişik makarnaları gösteriyor ama hiçbirini aldırmıyor. Aile kasıtlı olarak onun sevdiği markayı raftan alıp eline vermiyor ama o hala kafa sallayıp duruyor. En sonunda parmaklarıyla işaret ediyor, iki işaret parmağı birbirinin etrafında dönüyor. Baba kahkaha atıp oğluna sarılıyor. "Onun adı yüzük makarna, hadi söyle." Sallanarak ince bir sesle söylenen bir makarna çeşidi. "Yüzük, yüzük." Barış küçüklüğünden beri parmaklarını takıp yediği bu makarna dışında bir çeşit sevmiyor çünkü takıntılı. En son bu otizm sıkıntısına bir alternatif olarak annesi şekilli çeşidini pişirip "aman da köpek, bak bak bu da harf" diye oyuna dökmüş. Neyse ki özel ilgi alanı olan tavuk ve köpek figürleri sayesinde bunu da sevdirmeyi başarmış. Ailenin onu bir süredir sokakta gezdirip markete götürmesine çevredekilerin önce garip, sonraları ise selam vererek geçmeleri hoşlarına gidiyor. Babası bir kadının "siz buraya yeni mi taşındınız" sorusuna çok üzülüyor. Meğer ne kadar hayattan kopmuşlar. Çocuğu karga tulumba arabayla okula götürüp sonra da eve kapanmalarının sonucunda bu tepkiyi almaları normal aslında. Neyse artık. Barış'ımız da sosyal hayatın içine girdi. Bu hızla giderse onun da diğerlerinin de nerelere kadar gideceğini merak ediyorum. Siz de bu hayatın içine hoş geldiniz canlar. Hoş geldiniz. Projenin sonlarına yaklaştığımız zaman diliminde artık sürekli sınıfta uzmanları ve gelişim ölçümlerini yapmak üzere gelen Adil Bey ve ekibini ağırlıyorduk. Kimi zaman onlar benden çok coşuyor, kimi zaman da benim için küçük sayılabilecek konularda zorluk çıkarıyorlardı. Çocuklardaki beklenenin üzerindeki performans herkesi en çok mutlu eden konuydu ama birkaç ay sonra bitecek bu çalışmadan sonra ne olacağı en çok benimle Adil Bey'i düşündürüyordu. Diğer elemanların işi yazın bitecekti ama bizim sonrasıyla ilgili kaygılarımız hatta hayallerimiz vardı. Bunların başında Adil Bey'in en başında Gülnisa'nın dosyasına not düştüğü ve benim belki de bu çocukla ilgili en büyük hedefim olan kendi düzeyini yakalaması konusuydu. Aslında şimdi daha iyi anladığım Adil Bey'in ileri görüşlülüğü burada ortaya çıkmıştı. Bana verdiği ilk kişisel bilgilerde bu uyarıyı yazmazsa ben belki de bu tatlı kız için sadece projenin hedeflerini gerçekleştirmeye çalışacaktım. Bu da bana yeterli gelecekti ama ondaki her gelişmede bir adım ötesine uğraşıp tüm bir sene bu kızı yaşıtlarıyla birlikte aynı sınıfa yerleştirebilme hayali belki de bu uyarının bir sonucuydu. Şimdi ise hayal olmaktan çıkmak üzereydi. Adil Bey son zamanlarda sınıfa geldiğinde uzmanlar çocukların performansını ölçerken bana bu konuyu sorup durdu. Ben de ona bunun için elimden geleni yaptığımı ve bunun mümkün olabileceğini söyledim. Ona göre de artık bu yavru İrfan gibi yaşıtlarıyla birlikte aynı sınıfta okuyabilirdi ama tek sorun prosedürdü. Çünkü bu öğrenci yıllardır fizik tedavi, ağır psikolojik baskı sonucu yarım yamalak devam ettiği okula alt sınıfta okumuş, bu da onu iyice pasifleştirmişti. Ama şimdi şu anki haliyle normal sınıfı başarabilecek bir hale gelmişti. Adil Bey bu kızın tekrar aynı alt sınıfa gitmesinin çok yazık olacağını düşünüyordu. Peki ne yapılabilir hocam? Milli Eğitim Bakanlığı bunu nasıl kabul eder? Dedim. Eliyle başını kaşıyıp mutlaka bir çaresini bulmalıyız Ecran öğretmen. Baksanıza kız inanılmayacak şekilde ilerleme kaydetti. Ben zaten ilk uyguladığım testlerde bu çocuğun tedavinin baskısından geri durduğunu düşünmüştüm. Biz şimdi bunu ona aştırdık. Bunca şeye rağmen yine onu geçen yılki düzenine bırakırsak daha kötü olur. Çünkü o bu hayatı kabullenmiş ağlaya sızlaya gidip geliyordu. Şimdi bunca sosyalleşme ve başarıya rağmen onu tutup eski günlerindeki gibi bir hayata geri verirsek kaybederiz. Çocuğu kaybederiz. Bunu düşünmek bile istemiyordum. Aman hocam, yapılacak bir şeyler vardır herhalde. Aslında geçen seneki öğretmenini çağırsak onun da bu durumu görmesini sağlayıp sonra resmi konuda yapabileceklerimizi kararlaştırsak. Adil Bey başını sallayıp onayladı. Mutlaka bir şeyler yapmalıydık. Hem buradaki çalışmalar hem de fizik tedavideki umut verici gelişmeler bu kızı birkaç seneye kadar belki de zorlukla da olsa yürüyebilen, dahası ortopedik sıkıntısı dışında hiçbir sorunu olmayan bir duruma getirmişti. Ne yapıp edip bir çözüm bulunmalıydı. Yalnız bizi düşündüren bunca senedir tam eğitimden yararlanmamış olmasıydı. Kendisiyle birlikte ailesi de farklılaşmış. Arada bir dahaki seneden bahsedince annesi yüzünü buruşturup konuyu değiştiriyordu. Anlaşılan kadıncağız da böyle bir senenin ardından tekrar eski düzenini düşünmek bile istemiyordu. Veliler de en az öğrenciler kadar rahatlamış, içlerine çekildikleri kabuklarını kırmışlardı. Diğer veliler de bizim sınıfın yardımcı ablalarıyla, yurt müdürü ve daha bir o kadar çok kişiyle samimi olmuşlardı ki çocukları kadar kendileri de bu işin bitmesini hiç istemiyorlardı. Hafta sonları birbirlerine gider gelir olmuşlar, aynı derdin bir araya getirmesiyle akrabadan öte bir yakınlık kurmuşlardı. Şimdi durum bambaşka bir renge dönüşmüş, bundan sonrası düşünülür olmuştu. Bizim tatlı ablamız Nazlı ise yeni yavrusuna dalıp Gülnisa'yı unutmadı. Eşi Cihat, Mert'i gezdirirken o yine gelip kısa bir süre de olsa uğruyor ve küçük el sanatları öğrencisine yeni çalışmalar yaptırıyordu. Gülnisa'nın annesi de onun bu çabasına karşı Mert'in bakımında en büyük desteği veriyordu. Onun anneannesi gibiydi. Yavrucak kısa bir süre önce kimsesizken şimdi bir sürü yakını olmuştu. Bizim evdekilerden ayrıca velilerin hepsi gönüllü, amcası, teyzesi olmuş, akrabası çoğalmıştı. Ailemde tüm bu gelişmeleri merak ve mutlulukla takip ediyor, her gün benden detaylı rapor alıyorlardı. 15 günde bir Onur'u annesinden bir günlüğüne alıyor, görme engellilerin futboluna götürüyorduk. Takıma girmese bile çalışmalara katılıyor, diğer oyuncular ona da birkaç vuruş hakkı veriyorlardı. Akşam olunca evine bırakıyor, hafta sonunu annesiyle gezerek geçirmesini sağlıyorduk. Keyfine diyecek yoktu. Annesi de o da üzerlerindeki hüzün bulutunu biraz olsun atmaları için böyle oyalanıp gidiyorlardı. Annesi Münevver Hanım o kadar umutluydu ki diğer iki yavrusunda böyle çalışmaların yoksunluğundan hep evde yalnızlığa itilmişti. Onu anlıyordum. Onur'un okulunu aradığım gün bu insanların hiç yardım edeni yok diye düşünmüştüm. Ama şimdi Onur'daki inanılmaz gelişme, kadıncağızı hayata bağlamış, bu proje bir teselli diyordu. Yaratan bir yavrumu aldı ama sanki birine de daha da ömür verdi deyip Adil Bey'e ve bana olan şükranlarını yineleyip duruyordu. Artık kadının oğlunun gelişmesinden başka bir derdi kalmamıştı. Eşi de bu sene yurt dışındaki işini tamamlayıp gelecekti. Kalan tek yavrularının diğerleri gibi gerilişini seyretmek yerine onun peşinde koşturacaklardı. Çünkü Onur artık yerinde duramayan, top bile oynayıp gol bile atan bir delikanlıydı. Elinden tablet düşmüyor, satrançsız duramıyordu. Evine de bir özel takım almıştık. Hafta sonları eş dost akrabayla da oynamasını sağlamıştık. Bir gün bana bir şeyler yazmak istediğini söyledi. Benim için bir şeyler. Çünkü ben olmasaymışım, o bunları öğrenemezmiş. Ben de çok duygulandım ve bunların hepsinin onun başarısı olduğunu söyledim. Ama ısrar edince bu işin esas gizli kahramanı olan dedeme bir şiir yazmasını söyledim. Coşkuyla kabul etti. Dedemin en çok sevdiği şiiri ona okudum, o da yazdı. Bittiğinde bembeyaz bir kağıdın üzerinde Braille ile Necip Fazıl'dan Kaldırımlar şiiri duruyordu. Kabartma bilmeyenlerin bakınca belki de hiçbir şey anlamayacağımı aslında bu çocuğun inanılmaz başarısını belgeleyen bir tablo gibi. Bunu dedeme götürdüğümde ağladı ve gerçekten de bunun kaldırımlar mı olduğunu sordu. Evet, kaldırımlardı ama bizim kaldırımlar. Onur'un aylardır tek tek arşınlayıp aşındırdığı kaldırımlar. Bir kenarda oturan bir çocuğun düze çıktığı kaldırımlar. Dedem hemen bunu çerçeveletip salonun en görünür yerine astı. Gelene gidene de tercümesini yaptı. Baktıkça gülümsüyor, benim sırtımı sıvazlıyordu. Ben de ona ne kadar büyük yürekli bir insan olduğunu söyleyip onunla gurur duyuyordum. İyi ki vardın dede. Sen de ayrı bir çınardın. Hayatımda tanıştığım çınarlardan biri de sendin. Ben şimdi anlamıştım ki asıl senin gibi bir çınarın altında büyümüşüm de şimdi başka devlerle tanışıyormuşum. Veliler, Ahmet amca. Parklarda bir çınar gördüğümde onlara artık isim takıyordum. Bu dedem, bu Münevver Hanım, bu Ahmet amca. Şunu anladım ki benim çok çınarım var. Parklardaki yetmiyor. Benim gerçek öğretmenlerim, öğrencilerimdir. İlkbahar aslında bizim için sadece çevrenin uyanması, ağaçların çiçeklerin açması değildi. Bu ilkbaharda biz gerçekten de çiçek açmış, kış uykusundan uyanır gibi kabuğumuzu kırıp yeşile, güneşe merhaba demiştik. Bahçe gezileri, arada gittiğimiz engelliler parkı, çevre gezileri derken iyiden iyiye takım olmanın nimetlerini hisseder hale gelmiştik. Barış artık söylediklerimizi tekrarlıyor, kabuğundan çıkmaya çalışan kelebek gibi ümit veriyordu. Kim bilir ne kadar güzel bir çıkış olacaktı bu. Zamanı vardı, sabırla beklenecek bir zamanı. Ama hiç olmazsa beklendiğinde artık çok daha fazlasını vaat ediyordu. Bir gün velilerle beraber kararlaştırıp onları atlara bindirmeye götürdük. Bu aslında zor bir şeydi ama İrfan'ın içinde kalan bu özlemi de yerine getirmeden bu yılı bitirmek istemiyordum. Birkaç görevlinin yardımıyla onları bir binici nezaretinde atlara bindirdik. Manzarayı anlatmaya gerek yoktu sanırım. Sınıfta olduğumuz zamanlarda yine projeksiyon baş tacıydı. Hayallerinin, uykularının, korkularının perdesi. Dil etkinliğini de artık hep birlikte yapıyorduk. Bu bir kaynaştırma çalışması ise birbirlerine destek olmalılardı. Benim de en çok sevdiğim manzara buydu. Gülnisa diğerlerine kitap okuyor, İrfan konuyla ilgili sorular soruyor, Onur yeni kelimeleri yazıyor, Barış ise bu kelimeleri tekrarlamaya çalışıyordu. Konunun sonunda siz olsaydınız ne yapardınız kısmı en uzun süren bölümdü. O kadar çok konuşup fikir beyan ediyorlardı ki. İşte böyle bir çalışmanın tam ortasında kapı vuruldu ve uzmanlar geldi. Sessizce izin isteyip bir köşeye oturup bizi seyretmeye başladılar. Biz zaten kendimiz kaptırdığımız için dikkat dağılmadı. Zaman geçip de artık etkinliğin bittiğini, yemek zamanının geldiğini söyleyince ancak konuyu toparlayıp onlarla sohbet ettik. Adil Bey gururla uzmanlara dönüp, ''İşte size entegrasyon beyler, bizim amacımız buydu ama itiraf edeyim ben bile bu kadarını hayal olarak görüyordum. Başka incelenecek bir şey var mı sizce?'' Aslında yoktu. Şimdi bütün iş bundan sonrasıydı. Gülnisa'nın öğretmenini çağırmıştık, Tekin Bey. Bir gün öğleden sonra gelip Gülnisa ve diğer çocuklarla uzun uzun muhabbet etti. Gülnisa onu görünce önce şaşırdı. Sonra da yaptıkları şeyleri anlattı, durdu. Tekin öğretmen hayretini saklayamadı. Gülnisa'ya bol bol sarıldı. Sonra da görüşmek üzere ayrılırken kıza ne zaman sınıfa geleceğini, arkadaşlarının sorduğunu belirtince pek de hoş olmayan cevabı aldı. Hiçbir zaman. Ben sohbeti daha fazla uzatmadan onu uğurlayacağımı söyleyip sınıftan çıktım. Tekin Bey bozulmuştu ama gülüyordu. Çocuk haklı hoca hanım. Ben onu böyle gördüğüme inanamadım. Tabii ki gelmek istemez ama itiraf edeyim çocuğun sesi bile değişmiş. Gerçi neyi değişmemiş ki? Büyük bir iş yapmışsınız ne diyeyim? Ben. Sağ olun. Ama işte esas iş burada başlıyor. Adil Bey'le görüşünce size gereken hususları anlatacak. Biz bu hafta çocuğun IQ'sunu da ölçtürdük. Öncekiyle kıyaslanacak gibi değil. Bu çocuğu seneye normal sınıfa almaya çalışacağız. Ne demek? Elimden geleni yaparım. Seve seve. Artık biz yaklaşan yazın keyfini çıkarmalıydık. Elimizden gelenin çok fazlasını yapmıştık. Her şey bir yana aile gibi olmuştuk. Uzmanlar yazsındı raporlarını. Biz tavşanlarla, tavuklarla, kedilerle oynuyorduk. Gezmediğimiz yer kalmıyordu. Müzeye bile gitmiştik. Kendi kabuğumuzu kırmak şöyle dursun, geçmiş medeniyetlere bile el atmıştık. Ve orayı da her yer gibi çok sevdik. Yüzyıllarca önceki bir çömleği onlara elletip neler hissettiklerini sordum. Gülnisa, öğretmenim, bunda annesi bebeğine yemek mi pişirmiş, acaba ne dersin? Güldüm, ne diyeyim, tam bir kız çocuğu doğrusu. Barış elledi, sonra yere baktı. Harika çömlek ile toprakla ilişki kurmuştu. Onur ise, öğretmenim, bu çömlekle kaç kişi yemek yemiştir ki? Bilmiyorum tatlım, kim bilir kaç kişinin elindeydi. Kim bilir kimler yedi içti. İrfan sen ne düşünüyorsun? Esaslı adamlarmış. Bunu nasıl dağılmayacak şekilde yapmışlar. Ben de eski insanları ilkel sanırdım. Adamlarmış ya. Evet İrfan, adam gibi adam olmak. Kaçmak yerine ben de varım deyip bir şeylerin de ucundan tutmak, bir tohum atmak. Mutlaka yeşerecek bir tohum. İşte bir projenin de sonuna geldik. Dünyada binlercesi yapılıyor ama bu benim ilk ve ömrüme damga vuran projemdi. Bir yılın içinde eline vurunca ekmeğini alacağınız ecranı adam eden proje. Beni o kadınlardan ayırıp bir de onlara meydan okutan bir çalışma. İnsancıkların yanında insanların da olduğunu, hatta herkese tanışmanın nasip olmayacağı türden insanların olduğunu bana öğreten bir yıl. Aklıma geliyor da bir ders kitabımızın üzerinde Veysel Sönmez'in bir sözü vardı. Benim gerçek öğretmenlerim öğrencilerimdir. Ve yine bir öğretmenin sözü. 5 dakika sonra öleceğini bildiğiniz bir engelli ya da engel size bir şey öğretmezseniz size hakkımı helal etmeyeceğim. Helal etmeyeceğim. Ve sonuç. Projenin beklenenden çok fazla olumlu sonucu tespit edildi. Bu yüzden bir yıl daha kısa süreli olarak devamı için ödenek tahsisi edildi. Gülnisa yaşıtları ile birlikte okumaya hak kazandı. Tabii ki bunda Adil Bey'in bakanlığı ayağa kaldırması, anlatılamayacak kadar çok çabalamasını yazmaya gerek yok sanırım. Barış seneye benle 3 gün, okuluna ise 2 gün devam edecekti ki buna ailesi çok sevindi. Zaten onlar artık bu güzel oğullarına baktıkça ellerinde mendil gezer olmuşlardı. İrfan adam gibi adam olduğuna karar verildiğinden paşalar gibi okuluna devam edecekti. Yalnız haftada 2 gün sosyal etkinlikler için bize katılacaktı. Zaten hafta sonu baskete gittiği için başka zamanı da yoktu. Onur ise seneye de benle Gülnisa gibi 3 gün çalışacak, diğer günler ise yaşıtlarının gittiği bir sınıfta eğitim görecekti. Ona sağlanan bu ayrıcalık hayata bağlanmasının önemine binaendi. Hak ediyordu hani. Veliler Adil Bey, Yurt Müdürü Recai Baba, Nazlı, Bahar, Ahmet amca, ailem ve daha birçok kişi, hepimiz çok mutluyduk. Bir senede bunları görmüştük. Kim bilir bir sene sonra daha ne gibi gelişmelere sevinç gözyaşları döküyor olacaktık. Yazarın notu. Bu kitapta anlatılan dört öğrenci gerçek hayattan alınmıştır. Yalnızca çerçeve hikaye hayalidir. Fakat gerçekleştirilemeyecek kadar hayal değildir. Şu an bu gibi insanlarla çalışan daha kim bilir ne kahramanlar vardır içimizde. Bu kitabın özellikle bu işe yeni başlayan öğretmenlere bir motivasyon olmasını gönülden diliyorum. Ortaya çıkacak yeni yüreklere selam olsun. Kitabın sonu. 6 Şubat 2016. Sayfa 126.